Ayrım 22. Ayrım 23.
6. Cumhuriyet ideolojisi ve milliyetçilik. 6.1. Ziya Gökalp ve Yusuf Akçura. Bir karşılaştırma. Cumhuriyet ideolojisinin milliyetçi temelini sergileyecek tarihsel görünüme geçmeden önce bu temelin en önemli oluşturucuları sayılan Ziya Gökalp ile Yusuf Akçura'yı karşılaştırmak ve etkilerinin gücünü tartışmak gerekiyor. 1. Gökalp milliyetçiliği ile Akçura milliyetçiliği birbirinden farklıdır. Akçura milliyetçiliği, Cumhuriyet ideolojisine daha yakın bir şekli, hatta ona temel olan bir şekli ifade etmektedir. Gökalp, 1913'e gelindiğinde idealin Türkleşmek, İslamlaşmak olduğunu söylerken, Akçura daha 1904'te üç tarzı siyasetinde Türk milletinden, İslam ümmetinden olduğunu, bu yüzden asıl sorunun öncelikle hangisine hizmet etmek gerektiği konusunda düğümlendiğini belirterek tartışmakta ve modern çağın gerekliliğinin modern bir milliyetçilik ve bunun uygulaması olduğu sonucuna varmaktaydı. 1913 yılında Gökalp henüz Akçura'nın çelişkilerini ortaya koyduğu iki siyaseti, Türkleşmek ve İslamlaşmak'ı birbirinden ayırmamaktadır. Gökalp, Türk, İslam ve Osmanlı'yı bir tarafa koyarken bunun karşısına kozmopolitliği yerleştirmektedir. Türklük, kozmopolite karşı İslamiyet ve Osmanlılığın hakiki istinadgahıdır. Akçura, etnik akrabalık ve dil esasını öne alarak ideolojisinin tabanını bu esaslara oturtuyordu. 1910'da verdiği Cengiz Han adlı konferans ve makalede Cengiz Han'ın Turani kavimleri birleştirdiğini ileri sürüyor, Osmanlı tarih yazıcılığına egemen olan Osmanlı emperyal yaklaşımının yerine sert Türk-Moğol önderliği ve Türk-Moğol imparatorluğu perspektifini ikame ediyor. Böylece Türk, Moğol ve Tatarların birliği ilkesini savunarak ve ortak tarihi ön plana çıkararak İslamiyeti ve Osmanlılığı Türk tarihi içinde eritiyordu. Oysa Gökalp bu konuda tam bir Osmanlı gibi düşünür ve İslam'ın kültürel başatlılığına vurgu yapar. Türklerin vicdanları tahlil olunursa görülür ki bir Türk kızını bir Araba, bir Arnavut'a, bir Çerkez'e tezviç edebilir. Fakat katiyen bir Finli'ye, bir Hristiyan Macar'a tezviç edemez. Bir Budist Moğol'un, bir Şamani Tunguz'un da kızını İslam yapmadan alamaz. Trablusgarp, Balkan Muharebeleri esnasında Türklerin felaketine iştirak edenler Macarlar, Moğollar, Mançular olmadı. Bilakis Çin'in, Hind'in, Cavan'ın, Sudan'ın ismini bilmediğimiz Müslüm kavimleri matemimize ortak oldular. Manevi yardımlarını esirgemediler. Bundan dolayıdır ki Türkler, ırkça Ural ve Altay şubesine mensup olmakla beraber kendilerini İslam kavimlerinden addederler. Türklükle İslamlık biri milliyet, diğeri beynel milliyet mahiyetinde oldukları için aralarında asla taarruz yoktur. Akçura bu temel fikir ayrılığını Türk yurdunda Gökalp'in ölümü nedeniyle yazdığı makalede açıkça ifade eder. Balkan Muharebesini takip eden kışta Ziya Bey hemen her sabah Türk yurdu idarehanesinin üstünde bulunan odama gelir, bana geçmiş hayatını kendi istilahiyle içtimai düşüncelerini anlatırdı. Münakaşaların hitabında bazen fikirlerimizin tetabuk etmediğine şahit olurduk. Ziya Bey'in Türk yurdunda çıkan içtimai makalelerinden en mühimleri Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak unvanı altındaki makaleler silsilesidir. Gökalp o zamanlar Türk yurdu karilerine bilhassa bu üç ümdeyi telkin etmek istiyordu. Türkçülerin faaliyetinde bir veç ile mahiyetini haiz olan bu üçü ümdenin asıl babası Hüseyinzade Ali Bey'dir. Mahsa ziyaset sahasında biri diğerine makus gibi görünen Türklük, İslamlık ve Osmanlılık, Tanzimat siyasilerinin bu üç tarz siyasetin Kabil'i telif olduğunu Ali Bey iddia etmiş ve Füyüzat'ın 10 Temmuz ihtilalinden evvel çıkmış nüshalarından birinde Türklük, İslamlık ve Avrupalılık görüşlerinin memzucen istisalini tavsiye eylemişti. Bununla beraber bu 300 ümdeyi asıl yaşatan, Türkçülere iyiden iyiye benimseten Gökalp Ziya olmuştur. Bu sözler Akçura'nın bu 300 ümdeye dışarıdan bakmayı yeğlediğini göstermektedir. Zira o daha 1904'te Türklük, İslamlık ve Osmanlılık ilişkileri konusunda çözümleme ve tercihini yapmış görünüyordu. Ayrıca Gökalp, Hars medeniyet ve milliyet, beynel milliyet ikilemine bağlı olarak aletten doğmuş bulunan asriyeti tamamen maddi ögelerden oluşmuş sayıyor ve asriyet ihtiyacı bize Avrupa'dan yalnız ilmi ve ameli aletler ve aliyatların, fenlerin iktibasını emrediyor. Avrupa'da dinden ve milliyetten doğan, bizde de bu menbaalardan taharrisi lazım gelen manevi ihtiyaçlarımız vardır ki, aletler ve aliyatlar gibi bunların da garptan istiaresi iktisa etmez, diyordu. Bu görüş, Cumhuriyet ideolojisinin laik ve kültürel dönüşüm peşindeki ruhuyla tabi olarak çelişmekteydi. Ziya Gökalp söz konusu makalesinde İslamcıların Türkçülere hücumlarını karşılamak ve iki cereyan arasında mevcut çelişkileri ortadan kaldırmak üzere şu satırları kaleme almaktaydı. Türklerde milliyet hissi uyanmaya başlayınca Türk kelimesi başka Türklü hücumlara maruz oldu. Hulagu'nun maktuh, vahşihane fiilleriyle Türkçülük arasında bir münasebet varmış gibi hücum hileleri yapıldı. Bir taraftan da Türkçülük İslamcılığa muhalefetle itham edildi. Halbuki Türkçülerin gayesi muasır bir İslam Türkçülüğüdür. Türkçülerin milliyeti Türklük, beynel milliyeti İslamlıktır. Bence Türkçülerin ayrıca bir beynel milel programları da olmalı ve başlıca esasları da şunlar bulunmalıdır. 1. Bütün İslam kavimleri arasında müşterek olan Arap hurufuna bila tagayyür muhafaza etmek. 2. Bütün İslami kavimlerinde ilim ıstılahlarının müşterek bir hale getirilmesi ve ıstılahları Arabi'den ve kısmen de Farise'den yapmak. 3. Bütün İslam kavimlerinde müşterek bir terbiyenin teessüsü için Beynel Milal İslam Terbiye Kongreleri inkiat ettirmek. Bütün İslam kavimlerinin cemaat teşkilatları arasında daimi bir irtibat vücuda getirmek. 5. İslam beynel milliyetinin timsali olan Hilal'in kutsiyetini muhafaza etmek. Bu umdelerden anlaşılıyor ki Türkçülük aynı zamanda İslamcılıktır. Yalnız Türkçüler İslam beynel milliyetçisi olmak suretiyle kendilerini İslam milliyetlerinden ayırt ederler. Çünkü İslam kavimlerine milliyet duygusunun nef eden böyle gayri tabi bir iddiadı bugün ne Türkler, ne Araplar, ne Hintliler ve Fürsler kabul edebilirler. Türklerin umumi İslam olduğu için Türkçüler hiçbir zaman İslam beynel milliyetine bu gayri bir his beslemeyeceklerdir. Görüleceği gibi Gökalp'in fikirleri tam anlamıyla Afgani'nin takipçiliği içindedir. Afgani'nin milliyet fikri de ulusları ümmetin kompartmanları olarak düzenlemek eğilimindeydi. Gökalp'in görüşleri dikkatle incelenirse Namık Kemal'in vatan ve İslam düşüncesiyle paralellikler görülebilir. Bu bakımdan Ziya Gökalp modern milliyetçiliğin temsilcisi olmaktan çok İslami modernizmin milliyetçi kadrosuna mensup bir fikir adamı olarak düşünülmelidir. Gökalp'in ruhbaniyeti reddetmesine ve dinle devletin ayrılmasından yana oluşuna rağmen Türk siyasi laikliğinin Gökalp'in eseri olduğu söylenemez. İslami modernist akıma bağlı bütün düşünürler aşağı yukarı aynı şekilde İslami bir birlik içinde yer alan modern devlet veya cumhuriyetlerden söz ederler. Gökalp de bunlardan biri olarak ilkin bütün Müslümanların bağımsız hale gelmesi gerektiğini, modern devletin en yakın adayı olan Türkiye'de halifenin öncelikle böyle bir devlet için çalışması gerekliliğini belirtmektedir. İslamcı düşünürler İttihat ve Terakki iktidarı esnasında Gökalp'in Türkçülüğüne doğrudan vaziyet almayarak genellikle Akçura ve Ağaoğlu ile polemiklere girişmişlerdi. İsmail Kara bunu iktidardaki İttihat ve Terakki'nin bir merkezi umumi üyesiyle çatışmak istenmemesine bağlamaktadır. Fakat Cumhuriyet döneminde İslamcılar Gökalp'i şiddetle eleştirdiler. Bunlar içinde en önemli polemik yazılarından birisi Hüseyin Kazım Bey'in 1933'te yazdığı Ziya Gökalp ve Türkçülüğün Esasları adlı eseridir. Bu eserde genel bir Türkçülük eleştirisi olmakla birlikte Gökalp'in İslam'ı ele alış tarzı da önemli bir eleştiri alanını teşkil etmiştir. Biz en evvel Müslüman sonra Türk'üz diyeceğiz. Türkçülerin ve Turancıların remizleri ise bunun zıddındadır. Ziya Gökalp'in ümmet ve millet hakkındaki tariflerinde de intikat edilecek noktalar vardır. Nazır-ı İslam'da din Allah'a, ümmet peygambere mensuptur. Onun yazdığına göre millet aynı terbiyeyi almış efradın heyeti mecbuasıdır. Fil hakika uhuvvet-i diniye esasına vaaz eden Müslümanlık ümmet haricinde bir varlık, millet ve kavmiyet tanımaz. Şayet ortada bir Türk varlığı görülüyorsa, buna atf edilmek istenilen ve kavmiyetin içtimai tesanüdün saykı ve istinadgahı olan Hars onun mevcudiyetindedir, değildir. Dini İslam'ın Allah'a, kendi nefislerine ve kendileri gibi insanlara karşı Müslümanlara teklif etmiş olduğu ferazi diniye, vecaib-i ahlakiye ve vezaif-i içtimaiye ve efsaf-ı İslamiye'den başka bir hars olduğunu bilmiyorum. Yusuf Akçura ise ne Gökalp ne de Ahmet Ağoğlu gibi İslam ile Türkçülük arasında bağlar kurmaya ve Türkçülüğü İslam'a dayanarak meşrulaştırmaya çalıştığından bu tür eleştirilerin muhatabı olmaz. Akçura'da milliyetçilik başlı başına dinin düzenleyiciliğinden kopuştur. Akçura öncelikle Gökalp'in tersine milliyetçiliğini Osmanlı Devleti gibi İslamiyet ile organik ilişkisi bulunan gayrimilli bir oluşumun dışında temellendirmektedir. Diğer milliyetçiler için Türklük ancak Osmanlı Birliği ile birlikte düşünülebilecek bir olgudur. Akçura'da Türklük başat bir yer edinir. Bu olgu Osmanlı ötesi olduğu gibi din ötesidir de. Zira Akçura'nın üç tarzı siyasetteki ifadesiyle zamanımız tarihinde görülen umumi cereyan ırklardadır. Dinler din olmak bakımından gittikçe siyasi ehemmiyetlerini, kuvvetlerini kaybediyorlar. Milliyetlerin esası ırk olmak üzere tefsir olundu. Akçura buradan yola çıkarak laik fikirlerini bütün açıklığıyla ortaya koyar. Dinler içtimai olmaktan ziyade şahsileşiyor. Cemiyetlerde vicdan serbestliği, din birliğinin yerini alıyor. Dinler cemiyetlerin ek işleri olmaktan vazgeçerek kalplerin hadi ve mürşitliğini deruhte ediyor. Ancak halik ile mahluk arasındaki vicdanı rabıta haline geçiyor. Dolayısıyla dinler ancak ırklarla birleşerek ırklara yardımcı ve hatta hizmet edici olarak siyasi ve içtimai emniyetlerini muhafaza edebiliyorlar. Akçura'nın din ile milleti ısrarla birbirinden ayırmaya çalışması, çağında dinin artık temel etken olmaktan uzaklaştığını vurgulaması ve İslam'ı Türk Ulusal Kültür Birleşimi'nin parçalarından biri saymak suretiyle dine dayalı tevhidi yorumların tersine Müslümanlığa birlik ruhunu pekiştirecek ikincil bir araç gibi bakması, onun Türkiye'de laik düşüncenin de öncülerinden biri olduğunu göstermektedir. Bu haliyle Akçura, Türkçülüğün fikir babası sayılan İsmail Gaspıralı'dan da ayrılıyor ve Gaspıralı'nın görüşlerini ümmet olmaktan millet olmaya doğru ilerletiyordu. Burada Akçura'yı laik cumhuriyet ideolojisinin biçimlenmesinde doğrudan katkısı bulunanların içinde görmekteyiz. Türk sayılan bütün halklarla Ural-Altay dil grubuna giren halkların birliği olarak anlaşılan Panturanizm ise özellikle Balkan savaşlarından sonra oldukça revaçtaydı. Balkan yenilgisi, Trablusgarp'ın kaybı vesaire Türkçüler arasında kendisini Macar Vambrey'den mülhem uzak bir idealin, Kızıl Elma'nın tedavi edici bir ülke halinde zihinlerde yer etmesi şeklinde göstermişti. Bu düşünce Pan-Türkizmle karışık ve sınırları belirsiz bir şekilde savunuluyor ve aslında emperyal bir gücün giderek gerilemesi, küçülmesi gerçeğinin yarattığı bunalıma karşı bir savunma ve rahatlama ideolojisi olarak meydana çıkıyordu. Bu muğlak idealin analitik biçimde ilk ortaya konuluşu Akçura'nın üç tarzı siyasetine geri götürülebilir. Akçura için gerçek ve uzun süreli sabit bir hedef olan Türklerin hatta Turan'ın birliği 1913'ten itibaren Ömer Seyfettin, Mehmet Emin ve Ziya Gökalp'in kalemlerinde yeni keşfedilmiş bir kurtuluş aracı olarak görünmeye başladı. Ömer Seyfettin Yarınki Turan Devleti 1914. Mektep çocuklarına Türklük mefkuresi ve milli tecrübelerden çıkarılmış ameli siyaset 1914, Mehmet Emin Yurdakul Turan'a doğru, Ey Türk Uyan 1918, Halide Edip Adıvar Yeni Turan 1912, Mehmet Fuat Köprülü Turan'a kitap Ahlaki ve Medeni Muhasebeler 1917, Mehmet Ali Tevfik Turanlı'nın defteri 1914 adlı eserlerinde eski tebaanın ihanetine ve devletin sınırlarındaki gerilemeye yeni bir duyguyla, yeni bir idealle tepki gösteriyorlardı. Gökalp bu ideali Türk mitolojisine atfen Kızıl Elma olarak adlandırmıştı. 1913'te gelinen noktada Türkleşmek, İslamlaşmak, Muhasırlaşmak makalesinde kültürel bir pan-Türkizmin savunuculuğunu yapan Gökalp, bu kültürel birliğin ortaklık paydasını İstanbul Türkçesine bağlamaktaydı. Bu görüş, Gaspıralı'nın bayraktarlığının yaptığı kültürel milliyetçilik anlayışının yeni bir ifadesiydi. Fakat İstanbul'un, daha doğrusu Osmanlı'nın bu birlikteki önderliği fikrine özellikle Volga Tatarlarının soğuk baktığını daha önce ortaya koymuştuk. Gökalp bu birliğin zararına olacak her türlü partikülerist eğilime karşı Türkleşmek, İslamlaşmak, muasırlaşmakta şu şiiri söyler. Vatan ne Türkiye'dir, Türk için ne Türkistan, vatan büyük ve müebbet bir ülkedir, Turan. Akçura'nın kararlı birlik fikriyle Osmanlı Türkçülerinin bu romantik eğilimi oldukça farklıdır. Akçura'nın kültürleme sürecine etki eden öğelerin bu fikirdeki etkileri düşünülse bile, analitik bakışıyla böyle bir siyasetin ve Türk yurdunun ilkelerini sayarken söylediği birleştirici ögelerin doğuracağı kültür birliğinin yavaş yavaş küçülen ve sonunda sadece Türk unsuruyla baş başa kalacak olan Osmanlı Devleti'nin kurtuluşuna dönük çareyi üreteceğine inandığı açıktır. Oysa Seyfettin'den Gökalp'e kadar bütün aydınların genç kalemlerdeki Türkçülükleriyle Birinci Dünya Savaşı'nın hemen öncesinde ve savaş sırasında sarıldıkları Turan fikrindeki farklılık, bu fikri dönüşümde romantizm ve küçülme telaşının getirdiği ideal arayışının esas olduğunu düşündürmektedir. Akçura, üç tarzı siyasette Türk Birliği siyasetinin getireceği kayıpları göstererek tercihini yaparken, söz edilen kişiler arasında Birinci Dünya Savaşı'nın sonuna doğru Arap Bağımsızlık Hareketi ve Osmanlı Devleti'nin bu vilayetlerin berisine çekilmeye başladığı görüldüğünde bu fikir yaygınlık kazanmıştı. 1914-1918 devresinde Turan fikrinin ve daha somut olarak Osmanlı'nın önderliği ve kurtarıcılığı altında bütün Türklerin birleşmesi görüşünün İttihat ve Terakki içinde de destek bulduğu görülür. Enver Paşa'yı Sarıkamış felaketine sürükleyen etmenlerden biri de budur. Akçura ve Türk Ocağı da bu gelişmelerin verdiği umutla Kafkasya Harekatı'na tam destek vermişlerdir. Rusya'ya savaş açılması, Pan-Türkistlerin isteklerine çok uygun bir gelişmeydi. Onlara göre bu imparatorluk haricinde kalan Türk ve Müslüman kardeşleri mahkumiyet ve esaret altından kurtarmak için tarihi bir hareketti. Akçura'nın 1915'te İstanbul'da kurulan Rusya'daki Türk-Tatar Müslümanların Haklarını Koruma Komitesi'ne katılması ve bu heyetle birlikte Almanya ve Avusturya Macaristan'ı ziyaret ederek bu halklar için tam bağımsızlık talep etmesi onun bu ortamdaki siyasi ve fikri konumuna işaret eder. Ancak Enver Paşa'nın stratejisinde Rusya'yı Müslüman halkların yardımıyla çökertmek ve Osmanlı nüfusunu Pan-Türkizm lehine Orta Asya'ya doğru yaymak yer almakla birlikte hiçbir zaman Arap vilayetlerini terk etmek yoktu. Osmanlı bütünlüğü Türklerin önderliğindeki sınırlarından taviz vermeyecekti. Bunun için savaşa girilirken mukaddes cihat ilan edildi ve Irak ve Suriye'deki orduların teşkilatında Arap aşiret birliklerinden büyük yarar umuldu. Bütün bu ümitlerin genişleme isteğinin savaş alanlarında suya düşmesi elbette İstanbul'da heyecan yaratan akımları da yakından etkilemiştir. Fakat 1917 Ekim devrimi ile Doğu sınırlarının yabancı askerden arınması Turancı ümitleri yeniden besledi. Ordu stratejisi değiştirildi ve Kafkasya ve İran seferi yürürlüğe kondu. İşte bu olayların cereyan ettiği günlerde özellikle güneyde Araplardan yenilen darbenin de büyük etkisiyle Pan-Türkizmin fikri yaygınlığı ve heyecanı yeniden dalgalanmaya başladı. Mütareke Malta sürgünlüğü ve İzmir ile İstanbul'un işgali bu heyecanın sonu oldu. Bundan sonra fikri egemenlik Pan-Türkizme rağbet etmeyen yeni ama bir öncekinin yeni duruma uydurulmuş uzantısı olan bir milliyetçilik anlayışına geçti. Doğal olarak bu yeni anlayışın en önemli temsilcileri yine Gökalp ile Akçura'dır. Gökalp'in 1913'teki Turancı heyecanı olayların önünde gerileyerek 1923'te yazdığı Türkçülüğün Esasları adlı eserinde Oğuzculuk biçimini almıştır. Gökalp, Kuzey Türkleri, Kırgızlar, Özbekler ve Yakutların Anadolu Türklerinden ayrı bir dil yaratmak peşinde olduklarını ve iki kütle arasında iletişimi zorlaştıran uzaklığı öne çıkararak şöyle devam eder. Bugün Harsça birleşmesi kolay olan Türkler, bilhassa Oğuz Türkleri yani Türkmenlerdir. Türkiye Türkleri gibi Azerbaycan, İran ve Harzem ülkelerinin Türkmenleri de Oğuz uyruğuna mensupturlar. Binaenaleyh Türkçülükteki yakın mefkuremiz Oğuz İttihadı yahut Türkmen İttihadı olmalıdır. Bu ittihattan maksat nedir? Siyasi bir ittihat mı? Şimdilik hayır. Fakat bugünkü mefkuremiz Oğuzların yalnız Harsça birleşmesidir. Türkçülüğün uzak mefkuresi ise Turan'dır. Bu mefkurenin bir şeyniyet haline gelmesi mümkün mü yoksa değil mi? Yakın mefkureler için bu cihet aranırsa da uzak mefkureler için aranmaz. Çünkü uzak mefkure ruhlardaki vecdi namütenahi edilen dereceye yükseltmek için istihdaf edilen çok cazibeli bir hayaldir.